Ayrım 22, sayfa 143, İletişim. Luhmann'ın bazı özel kuramsal tercihleriyle bağlantılı olduğu için onun sistem kuramının merkezi kavramlarından birisi de şüphesiz iletişimdir. Luhmann, iletişimi tüm toplumsal sistemlerin bir bütünü olarak, toplumsal sistemlerin ve toplumun inşa edildiği bir mekanizma olarak tanımlar. Autopoietik sistemler spesifik bir operasyon modunun işleyişi ile kendi sınırlarını belirler ve kendilerini meydana getirirlerken iletişim toplumun temel operasyon modunu oluşturur. Toplumlar ve toplumsal sistemler iletişimden meydana gelirler. Başka bir deyişle toplumsal olan her şey iletişimdir. İletişim yukarıda da ifade edildiği üzere kendi kendine atıf yapan bir eylemdir. Zira her iletişim daima bir öncekine işaret eder ve kendine dönük bir münasebetin elemanı olarak ortaya çıkar. Kısaca ifade edecek olursak, kendi için şey olarak, iletişimin ne olduğu yalnızca iletişim içerisinde açıklanabilir ve düzenlenebilir. İletişimler sadece iletişim üretirler ve toplumsal sistemlerde iletişimden başka bir şeyden oluşmazlar. Sadece iletişim olan şey toplumdur. Bu nedenle toplum eylemler ve veya ilişkiler ve veya iletişimler değildir. Önümüzde sadece toplumu tekrardan üreten temel operasyonun nasıl kavranması gerektiği sorusu vardır. Bir eylem olarak mı yoksa bir iletişim olarak mı? Toplumsal sistemler şu örnekteki sürece benzer bir düzenlik ile tanımlanamazlar. İlk olarak konuşulur, sonra şu veya bu yapılır, sonra tekrar konuşulur ve süreç böylece devam eder gider. Toplum iletişimin operasyon modu üzerinde tabiri caizse bir tekele sahiptir. Bunun anlamı, toplumsal sistem haricinde hiçbir sistemin iletişimde bulunamadığı ve bu operasyon modunu kullanmadığıdır. Böylelikle sadece organizmalar değil, aynı zamanda psikolojik sistemler de dışarıda bırakılmıştır. Başka bir ifadeyle bilinçler, insanlar ne birbirleriyle ne de toplumla iletişimde bulunabilirler. Aynı şekilde toplumsal sistemlerde bir şeyin bilincine varamazlar. İnsan iletişimin sebebi veya kaynağı değildir. O nedenle toplumları oluşturan insanlar değildir. Luhmann'ın ifade ettiği gibi, kuaförün toplumdan bir şey kesmesi pek uygun bir tasavvur olmazdı. İnsanlar, somut bireyler, tüm bu toplumsal sistemlere katılırlar. Fakat bu sistemlerde yahut toplumda tam olarak yok olmazlar. Bu öncüllerden hareketle günümüze kadar gerçekleşen toplumsal gelişmeyi iletişim başarılarının yükselmesi olarak görebiliriz. Luhmancı sistem kuramının bu tespitleri toplum ve toplumsal sistemlerin özne formundaki insanın psikofizyolojik veya aşkın birliğini, güdüleyici motor ya da kendi örgütlenmesi için bir ilgi noktası olarak şart koştuğunu ima etmez. İnsan daha çok hayatın atopi sayısı ile toplumun otopi sayısı arasında ayrım yapmak zorunda bırakılır. Sonrasında ise tüm hayat, insan da dahil, kendi atopi sayısına dayalı olan toplumun çevresi olur. Kuramın bu aşamasında iletişim ve eylem ile iletişim ve bilinç arasındaki ilişkinin aydınlatılması gerekiyor. Luhmann'ın iletişim anlayışı, İletişimi bir gönderen ile alıcı arasındaki ilişki ve ikisi arasında iletilen yahut taşınan bir şey olarak kavrayan gündelik kullanımdan farklıdır. Gündelik kavrayış, Autopoietik sistemler kuramı ile uyuşmazdı. Zira farklı operasyon modlarını, örneğin bilinç ve iletişimi birbirleriyle bağlantılandırmak mümkün olmazdı. Bilinç, iletişimi gözlemleyebilir ve çevresindeki belirli şeyler hakkında iletişimde bulunduğuna dair bir bilinç elde edebilir. İletişim de bilinç ve bilinç içerikleri hakkında iletişimde bulunabilir. Örneğin bu cümlede olduğu gibi. Fakat bu, ilgili tüm farklara işaret eden ya bir bilinç sürecidir ya da bir iletişim sürecidir. Başka bir deyişle, düşünceler kafamı terk etmezken, iletişim de kafamın içine giremez. Bilinç ve iletişim bu yüzden içerik olarak hiçbir zaman birbirleriyle örtüşmezler. Ders anlatan bir kişinin, kafasındaki her şeyi iletişimin dilsel bir ardışıklığı olarak dile getirmesi mümkün değildir. Öğrenciler de hocayı dinlerken, akıllarına hocanın kastetmediği pek çok düşünceyi veya çağrışımı getirebilirler. Bu alanlara daha fazla bağımsızlık ve özgürlük getiren iletişim ve bilinç ayrımını haklılaştırmak amacıyla iletişim, Luhmann tarafından üç seleksiyonun birleşimi olarak kavranır. İletilmesi gereken enformasyon, konuşmak, telefon etmek veya yazmak gibi, bir iletim eylemi aracılığıyla iletilen bir haber ve üçüncü olarak da bir anlama biçimi. Her üç seleksiyonda iletişimin birer bileşeni olarak gerçekleşirler. Ayrıca bir kısmı bir kişinin, diğer bir kısmı da bir başkasının zihninde gerçekleşmez. Örneğin, bir derste iletişim, dersi dinleyenlerin sayısı kadardır. Bu, her üç seleksiyonun da iletişim, yönelimli olduğu anlamına gelmektedir. Bir enformasyonun seçimi ilk olarak iletişimde neyin söz konusu olduğuna bağlıyken, bir iletim eyleminin seçimi bu esnada nasıl bir iletişimin gerçekleştirildiğine bağlıdır. Konuşmak veya bağırmak gibi. Soruya verilen cevap veya bir cümleyi takip eden cümle gibi. Bağlantı iletişimi aracılığıyla iletişim, kendisinden önceki iletişimin şu ya da bu şekilde anlaşılabileceğine ve böylelikle bir bağlantının mümkün olduğuna işaret eder. Otopoetik sistemlerde bağlantılandırmaktan fazlası söz konusu değildir. Tek amaç, atapi sayısın devamını sağlamaktır. Normal olarak iletişim aksine haber bakış açısına indirgenir. Bu iki şekilde mümkün olur. Bir taraftan haber, haberi bildirene yani belirli bir kişiye mal edilir. Diğer taraftan da iletişim bir parantez bildirme eylemi olarak algılanır. Toplumsal, tek tek bireylerin yapmış oldukları eylemler olarak parçalara ayrılır. Bu belki pek çok parantez gündelik bağlamda avantajlı bir durum yaratır. Çünkü istenmeyen eylemlerde, daha doğrusu iletişimlerde, sistemi genel olarak sorgulamak durumunda kalmadan, sorumluluk ve bazen de değişiklik yapma zorunlulukları bireylerin sırtına yüklenebilir. Fakat bu durum avantajlar kadar dezavantajlar da sunar. Zira bu bakış açısı en az sağladığı avantajlar kadar soruna da yol açar. Parantez, örneğin toplumsal sistemlerin kişilerin değişime hazır olmalarına bağımlı olduğunu düşünmenin yarattığı avantajlar ya da dezavantajlar gibi. Fakat daha da önemli olan şey şudur. Bir ikinci düzey gözlemcisi, parantez, yani bu bağlamı gözlemleyen gözlemci, bu yaklaşımın toplumsalın özüne denk gelmediğini anlayabilir. Toplumsal, sadece iletişim formunda var olur. Parantez, tabii ki bu, iletişimin karmaşıklığı azaltma kabiliyeti özde dilin karmaşıklığına bağlı olmasına rağmen, dilin aracılığı olmadan, yani kelimelere başvurmadan da mümkündür. Toplumun yapısı sadece iletişimin yapısı olarak verilidir. Toplum yapısının analizleri imkan dahilindedir. Halbuki daha önce de dile getirildiği gibi, yapı kavramı genel olarak iletişimin, iletişim unsurlarını birbirlerine bağlayan kısa ömürlü ve çabucak parçalanan bir süreç olarak tezahür etmesi olgusu kadar önemli değildir. Ve bu iletişimin birbirine bağlanma kabiliyeti, iletişimin yapısı tarafından değil de enformasyon, bildirme ve anlamanın seleksiyonlarının autopoietik sentezince garanti edilir. Yapılar bu süreçte sadece belirli seçimleri diğerlerinden daha muhtemel yapan yol gösterici şartlar olarak temayüz etmektedir. Fakat bunlar öngörülmeyen unsurların meydana gelmeyeceğini garanti edemezler. Bu anlamda yapı kavramı yerine getirme veya hayal kırıklığı imkanlarını oluşturan beklentilerden başka bir şeye işaret etmez. Daha basit bir ifadeyle, bir metin sistem kuramının birçok yönüne dair bir analiz yapıyorsa, muhtemelen sonraki sayfada da yine ondan bahsedecektir. Monty Python's Flying Circus'ında ise iş değişir tabii ki. İmdi bütünüyle farklı bir şeye dönüyoruz. Bu noktada toplumsal sistemdeki yapıların iletişim beklentileri formunda hayat bulduğunu söylemek mümkündür. Beklentiler farklı biçimde özetlenebilir, yoğunlaştırılabilir ya da Luhmann'ın deyimiyle derlenip toparlanır. Luhmann, beklentiler demetini işlevsel bakış açısından hareketle programlar olarak adlandırır. Üniversitede sosyoloji ya da başka bölümlerin müfredatlarını program olarak niteleyebiliriz. Bunlar spesifik eğitim sistemlerinin işlevlerine uygundur. Yani bir sosyoloji mezununun öğrenmesi veya en azından duyması gerekenleri kapsar. Programlar tek bir kişiye göre yapılanmaz. Aksine organizasyonların ve birçok kişinin karmaşık işbirliğini gerektirir. Beklentiler tüm zamansal, nesnel ve toplumsal sınırlandırmalarla bir şahsın yerine getirebileceği şekilde derlenip toparlandığında, parantez bir araya getirildiğinde, Luhmann toplumsal rollerden bahseder. Roller, toplumun bir işlev alanının bakış açısına göre oluşturulmuş beklentilerin daha az soyut ifadeleridir. Beklentilerin derlenip toparlanması farklı toplumsal alanlarda görülür. Fakat Luhmann, tek bir insana özgü olanları kişi olarak adlandırır. Kişi, sayesinde beklentilerin atfedilebilir hale geldiği iletişimin birliğidir. Beklenti ilişkilerini derleyip toparlayan bir başka form ise değerlerdir. İşlevsel farklılaşma. Luhmann'ın modern toplum hakkındaki temel teşhisi, modern toplumun işlevsel olarak farklılaştığıdır. İşlevsel farklılaşma, modern öncesi toplumlardan ayırt edici bir kriterdir. Luhmann, karmaşıklığı azaltan, daima karmaşıklık azaltmanın başarılı biçimlerini sağlayan toplumsal sistemin temel işlevine uygun olarak evrim kavramını kullanır. Söz konusu evrim, bir tanrı, yaratıcı, yazar, plan, dünya tini veya muhtemel dış faktörler olmadan, kendi kendini taşıyan bir süreç olarak veya Luhmann'ın deyişiyle, kendi şartlarını oluşturan bir seleksiyon biçiminde gerçekleşir. Bu evrimin temel prensibi farklılaşmadır. Luhmann, toplumsal farklılaşmayı 3 evrimsel aşamaya ayırır. İlk aşamayı bölümlenmiş farklılaşma olarak adlandırır. Bu kavramla farklılaşma modu aile, boy veya köyler şeklinde, yani eşit parçalara bölünmüş arkaik toplumlar kastedilmiştir. Toplumun bu bölümlerinin iki tanımlayıcı özelliği vardır. Birincisi, tüm bireylerin ortak, izlenebilen bir yerde mevcut olmalarını gerekli kılar. Bu toplumlar özde etkileşim üzerine inşa olmuşlardır ve bizim anladığımız manada birey ve toplum arasında bir ayrım yapmazlar. Başka bir ifadeyle toplumda gerçekleşen her şey güncel etkileşimdeki iletişim ile sağlanır. Bu toplumlar çok küçük bir soyutlama derecesine ulaşırlar ve etkileşimin ötesindeki iletişimler tasavvur edilemez. Çok fazla farklı fanteziye ve hareket alanına izin verilmez. Söz konusu toplumlarda bireylerin sayısı artsa da iletişim imkanları artmaz. Buna ulaşmak için farklılaşma tipi değiştirilmelidir. İlk olarak toplumun eşit olmayan parçalar halinde farklılaşması, dışsal karmaşıklığının azaltılması ve içsel karmaşıklığın oluşturulması için gerekli olan kapasiteyi mümkün hale getirir. İş bölümünün ve buna uygun olarak yaş ve cinsiyeti de kapsayan rol farklılaşmasının gerçekleşmesi, toplumun herhangi bir zamanda farklılaşma strateji olarak kullanılabileceği ve tabakalaşmayı toplum prensibi haline getiren birçok eşitsizlik üretmektedir. Tabakalaşma, esasına göre farklılaşma, eşitsizliğin, dışsal karmaşıklığın azaltılması ve içsel karmaşıklığın inşası için kullanımı, istikrar açısından en başarılı toplum biçimi kabul edilir ve 15. yüzyıl erken modern döneme, parantez, Rönesans'ın başlarına kadar rakipsiz olmanın yanında 20. yüzyıla kadar devlet güdümünde olmuştur. Bu farklılaşmanın temel özelliği, toplumun eşit olmayan tabakalara ayrılmış, birbirleriyle ilişki içerisinde hiyerarşik olarak düzenlenmiş olmasıdır. Temel farklılaşma ise alt-üst farklılaşmasıdır. Kişiler bu sistemde açık bir şekilde tasnif edilebilirler. Buna göre ya alttadırlar ya da üstte. Bu inşa çok açık bir netlik ve güvenlik yaratır. Çünkü üstte olanlar üstte olduklarını, altta olanlar da kendilerinin altta, diğerlerinin üstte olduklarını bilir. Bu konumlar göreceli değildir. Bölümlenmiş olarak farklılaşmış topluma kıyasla ek bir karmaşıklık getiren toplumun yapısının bir özelliğidir. Bu, toplumsal statülerine bağlı olarak çalışmak zorunda olmayan ve sanat, bilim, siyaset ve savaş gibi ilgi çekici konulara yönelebilen kişilere dair örnekle anlaşılabilir. Bireyler bu toplum biçiminde belirli bir konum elde etmekle kalmaz, belirli roller, haklar, yaşam imkanları, yani genel bir hayat kavrayışına sahip olurlar. Tabakalaşma, esasına göre farklılaşmış toplumlar, kendilerine sahip oldukları her şeyi din ve ahlak aracılığıyla, tanrı vergisi ve hak edilmiş bir şey olarak gösteren, genel bir anlam atfedebildikleri için tek tek bireylerin hayat kavrayışları da anlamlıdır. Bu konuda duyulacak bir şüphe, bireysel anlam krizlerini ihtimal dışı kılan toplumsal yapının bütününe karşı duyulan bir şüphe haline gelir. Dikey düzenleme aynı zamanda karmaşıklığın toplumsal kabiliyetlerle işlenmesinin sınırlandırılmasıdır. Sorun, enformasyonun ve karar süreçlerinde hiyerarşik hale getirilmesinde yatar. Nihayetinde, toplum merkezi bir merci tarafından yönlendirilmektedir. Somut olarak ifade edilecek olursa, pratik olarak kanunlar, emirler, reformlar, kurallar vesaire hakkındaki tüm kararlar bir kral ya da bir kişi tarafından düzenlenmek, düşünülmek ve onaylanmak durumunda ise kısa bir süre içerisinde çok karar almak mümkün değildir. Bugünkü tasavvurumuza göre sistem çok fazla ağırdır. Toplumsal düzenleme yapma mecburiyeti, en ayrıntılı detayları içeren işleme kapasitesini aşar. Toplum bu yüzden sorunları azaltmak zorundadır. Başka bir ifadeyle içsel ve dışsal çevre daha basit bir biçimde inşa edilmeli veya otonom eylem alanları farklılaşmalıdır. Sonuncusu ilk olarak 16. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış, daha sonra sekülerleşme, parantez, din ve siyasetin, kilise ile devletin birbirinden ayrılması, iktisadın parasallaşması ve uluslararasılaşması, parantez, merkantilizm ile artan bir hız kazanmıştır. Bilimler, çevre gözleminin çok yeni ve başarılı formlarını mümkün kılan kendi kodunu oluşturmuştur. 19. yüzyılda iktisadi yapının endüstrileşme sonucunda değişmesiyle birlikte eski hane, yani birçok aile üyesi kuşağın birliği ve işletme anlayışı değişmiş, otonom, kişisel aile alanları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında eğitim ve pedagoji de kendi kodlarını inşa etmiş, hukuk siyasetten ayrılmıştır. Bu gelişme 20. yüzyılda toplumsal farklılaşmanın, parantez esasen toplumdaki ayırt edilebilen ve daha da gelişen işlevlerde ortaya çıkan, yeniden biçimlenmesine yol açmıştır ve toplum bu farklılaşmanın gelişimine belli oranda bağımlıdır. Toplum, işlevsel bir biçimde farklılaşmaktadır. Bu, daha önce de ifade edildiği gibi, özellikle giderek daha fazla kendi otonom kodlarına göre işleyen, autopoietik sistemler için geçerli şartlara haiz alt sistemlerin, ekonomi, hukuk, siyaset, din, eğitim, bilim, sanat, tıp, tedavi, spor gibi kendi içlerinde de alt sistemlere ayrılan büyük işlev sistemleri ortaya çıkması anlamına gelmektedir.